Ayrım 15, Köy Enstitüsü Yılları, Talip Apaydın, Sayfa 180. Çayırhan Nallıhan Dolayları. Son sınıfa geçtiğimiz yılın yazında 1,5 ay süren gezici baş öğretmenlik, müfettişlik stajı yapardık. Köyleri dolaşırdık, köy okulunun ve köy öğretmeninin sorunları ile karşı karşıya getirilirdik. Yapılmış ya da yapılmakta olan okulların gelişmesine yardımcı olurduk. O yıllarda büyük bir ısrarla devam ettirilmekte olan ilköğretim seferberliğine kısa bir süre de olsa katılırdık. Ben Çayırhan, Nallıhan yöresine gönderilmiştim. Köy okullarını görecektim. Köy öğretmenlerinin çalışmalarını denetleyecektim. Yapılmakta olan okulların çabuk ilerlemesi için tedbirler alacak, durumlarını kaymakamlığa, köy enstitüsü müdürlüğüne, milli eğitim müdürlüğüne bildirecektim. İçimde çalışma şevki, ülkü ateşi vardı. Yalnız taşıtlara binecek param yoktu. Bu işten belirli bir ücret alacaktık ama staj devresinin sonunda mümkün olacaktı. Ne zarar? Elimde ucuzundan bir evrak çantası, içinde Sait Faik'in o güne kadar yayınlanmış kitapları. Çünkü Sait Faik'i ben bir türlü doğru dürüst okuyamamıştım. O yaz keşfedecektim. Yayan çıktım köylere. 18'inde, 19'unda genç bir öğrenciydim. Yürüyüp varıyordum bir köye, muhtar odasını soruyordum. Selam verip ben müfettişim muhtar diyordum. Adam yukarıdan aşağı inanmaz inanmaz bir bakıyordu. Bu ne biçim müfettiş gibilerden. Biz Gogol'ün müfettişi de oynamışız, durur muyum? Başlıyordum yukarıdan yüksekten atmaya. Okullar şöyle olacak, okullar böyle olacak. Okulu gözümüz gibi koruyacağız. Ağaçlara bakacağız, hiçbiri kurumayacak. Kaymakamla görüştüm. Köy bütçesinde şu kadar ödediğiniz varmış. Kaç lira harcandı bakalım? Ne alındı? Öğretmenlere de çağırın hele. Muhtar inanmaya başlıyordu. Hele acele etme bey, dinlen önce. Bir soğuk ayran iç. Yok, önce vazife. Burgu gibi giriyordum içlerine. Konuşuyordum, ediyordum. Okulu gezip ihtiyaçlarını tespit ediyordum. Yazıyordum defterime. Öğretmen köyde ise uzun uzun konuşuyordum. Çalışma heyecanını biliyordum. Zaten genç genç çocuklardı çoğu. Köy enstitüsünden yeni çıkmışlardı. Fakat bir bedbinlik içindeydiler. Halktan ve hele amirlerinden gerekli ilgiyi göremiyorlardı. Nereye el atsalar boş dönüyorlardı. Kimse ciddiye almak istemiyordu. Gene de Nallıhan'ın bazı köylerinde çalışan öğretmenler olumlu adımlar atmışlardı. Okulları bakımlıydı, bahçeleri yeşermişti. Şimdiden çevreye örnek çalışmalara girişmişlerdi. Bazıları ise kadın kız peşindeydi, evlenme işleriyle meşguldüler. Filancanın kızını istetmiş de, filanca razıymış da ama babası vermiyormuş da. O yaşların meseleleri içinde sarhoştular. Bölge merkezim Çayırhan'dı. Orada bölge okulu kuruluyordu. Büyük inşaat vardı. Öğretmenlerle birlikte kalıyordum. İnşaatın işleriyle ilgileniyorduk. Kum gelsin, tuğla yetişsin, harç iyi karılsın, plana uyulsun. Bu arada ben okulu olan köylere gidip geliyordum. Atça, Sarılar, Sarıyer. İşte burada biraz durmak zorundayım. Baraj henüz yapılmamıştı. Etüt çalışmaları devam ediyordu. Adını unuttum. Genç bir mühendis vardı. Başka muntazam bina bulunmadığı için okula yerleşmişti. Elinde bol ödenek vardı. Nallıhan'dan çeşit çeşit yemeklik getirip pişirtiyor, okulun balkonunda oturup yiyordu. Öğretmenle birlikte yiyorlardı. O gün beni de misafir ettiler. Sofra çok iyiydi, bol bol yiyip içtik. Yalnız konuşmalar biraz ilerleyince bir yerde takıştık, fikirlerimiz uyuşmadı. Tartıştıkça daha da ayrıldık. Genç mühendis ırkçıydı, Turancıydı, köy enstitülerine karşıydı. Tonguç'u küçümsüyordu, Bakan Yücel'e ise atıp tutuyordu. Ben tam tersi Türkiye'yi gerilikten, karanlıktan, bunların kurtaracağına inanıyordum. Yanımızda öğretmenle birlikte birkaç köylü de vardı. Onlar susup bizi dinliyorlardı. Tartışma ilerledikçe biz sesimizi yükselttik, kelimeleri sivrilttik. Karşılıklı sinirlenmeye başladık. Öğretmen arada kalmıştı. Beni mi tutsun, onu mu tutsun bilemiyordu. Yatıştırmak istiyordu. Geç zamana kadar uğraştık. İyice kutuplaşmıştık. Birbirimize söylenecek her şeyi söylemiştik. En sonunda bana bak arkadaş dedim. Milli eğitime ait bir çatının altında, milli eğitimin başındaki insanlar için bu şekilde konuşamazsın. Tekrar edersen eşyanı meşyanı şimdi dışarı attırırım. Şu da bana yedirdiğin yemeğin parası, buyur. Cebimdeki 5 lirayı çıkarıp masanın üstüne fırlattım. Fena bozuldu, alttan almak istedi. Ertesi gün çok kibar davrandı. Gene de ben uzun süre bu tartışmanın etkisinde kaldım. Köy enstitüsü düşmanlığı için için gelişiyordu. Okumuşların çoğu gözü kapalı karşıydılar buna. Hem de incelemek, anlamak gereğini duymuyorlardı. Nitekim mühendis bu konuda bilgisizdi. Hiç köy enstitüsü görmemişti. Tonguç'un hiçbir kitabını okumamıştı. Hasan Ali Yücel'i doğru dürüst tanımıyordu. Gene de boyuna "onlar malum" deyip duruyordu. Nesi malumdu, ne yapmışlardı, hangi fikirleri yanlıştı? Bir cevap alamıyordunuz. Asıl şaşılacak şey yanımızdaki köylülerin durumuydu. Onlar için tartışıyorduk ama onlar hiçbir şeyin farkında değillerdi. Kim konuşursa ona baş sallıyorlardı. Sarıyer'den bir iç ezikliği içinde ayrıldım. Başka köylere gittim. Nallıhan'ın ta Bilecik'e yakın köylerini dolaştım. Bazen yayan yürüyordum. Bazen pazara giden, pazardan dönen köylülerin atlarına, katırlarına biniyordum. Onlarla konuşuyordum. Köylüler her yerde aynıydılar, fukaraydılar, mahsulün para etmediğinden şikayetçiydiler, daha iyisini Allah'tan bekliyorlardı. Bir yerde yol kıyısında gecelemek icap etti, çeşme vardı, gürüzler büyümüş, bahçe çiti haline gelmişti, içeride meyve ağaçları fark ediliyordu. Boş çuvalları benim altıma serdiler, bol yıldızlı bir Temmuz gecesiydi. Biraz ilerimde beygirler aksırıp duruyorlardı. İçimde şiirler kıpırdanıyordu. Ceketimi omuzuma örtüp uyudum. Ertesi gün köylüler pazara yetişeceklerdi. Tan yeri atarken yola çıktık. Beynimde memleket gerçeklerini derin bir sevgiyle besleyerek yeşertiyor, geliştiriyordum. Ah, bütün okumuşları yurttaşlarımızın şu günlük yaşantılarına bir indirebilseydik. Suyla zeytinyağı karışmazlığından bir kurtarabilseydik. Bakın o zaman nasıl eğilinilecekti yurt sorunlarına. Bana öyle geliyordu. Gene o günde arkamızdan 4 jandarma yetişti. 2 köylüyü bir kelepçeyle bağlamışlar, aralarına katmış götürüyorlardı. Ne yaptıklarını sorduk, miras yüzünden kavga etmişler, küçük kardeşlerini öldürmüşlerdi. Yüzlerine baktım, söyleyecek bir söz bulamadım. Adamlar adamlıktan çıkmışlardı. Duyarlılığım son kertesine gelmişti. Mahsustan geride kaldım, kendi kendime ağladım. Yurdumuz, halkımız nasıl bir batağın içindeydi, dayanılır cinsten değildi. Çayırhan'da raporlarımı yazıp postaladıktan sonra birkaç gün dinlendim. Irmak kıyısındaki ahlat ağaçlarının gölgesinde Sait Faik'in kitaplarını okudum. Orada sevdim Sait Faik'i. Egzotik dünyasına girdim, değişik anlatım gücü derin insan sevgisini ve özgür dünyasını keşfettim. Apayrı bir yazardı Sait Faik, dağ meyveleri gibi kendine has yarı vahşi, buruk bir tadı vardı. Okudum, okudum, okudukça öğrendim. O günden sonra ilgiyle kovuşturdum, ne yazdıysa severek okudum. Staj sonunda Hasanoğlan'a döndüm. Kendimi daha bir bilinçli, daha bir zengin duyuyordum. Tecrübem artmıştı. Yurdumu, yurttaşlarımı ve meselelerini daha net olarak görüyordum artık. Unutulmaz izlenimler edinmiştim. Arkadaşlar da aynı dolu kanılarla dönmüşlerdi. Birbirimize coşkunlukla anlatıyorduk. Yurt gerçeklerinin denizine sanki saldırıp çıkarmışlardı bizi. Şok geçirmiş gibiydik. Öyle bilenmiştik yeniden. Kimisi kaymakamla takışmıştı, kimisi çevredeki gerici kişilerin akıl almaz davranışlarını görmüştü. Kısa bir süre içinde bile olsa sağduyunun savaşını vermiştik, anlata anlata bitiremiyorduk. Ben şunu iyiden iyiye görüyordum, biz toplumumuzda ola gitmekte olan yolsuzluklara tahammül edemeyecektik, biz boyuna savaşacaktık, biz her yerde düşman kazanacaktık, öyle bir kişilik kazanmıştık, bize dur dinlen yoktu. Biz artık hiç rahat edemeyecektik. Ömrümüz savaş içinde geçecekti. Nitekim öyle oldu. Nereye gittiyse karşımızda gerici çevreler bulduk ve er geç çatıştık. Hala bu bitmez savaşın içindeyiz. Gücümüzce sürdürüyoruz. Güz. Hasanoğlan'ın güz aylarını unutamam. Bağlar sararırdı hafiften. Öğle aralıklarında akşamüstleri gezmeye çıkardık. Köylüler çubuktan örülmüş yuvarlak sepetler içinde üzüm satarlardı. Kilosu 25 kuruş, 30 kuruş. Küme küme toprağa oturur üzüm yerdik. Güzel sanatlar dersliğine yakın bir kayısı ağacı vardı. Çok kere onun altına giderdik. Ya da öğrenci lokaline. Planını mimar Mualla Eyüboğlu'nun yaptığı köy evi benzeri bir yapıydı. Üç tarafında uzun balkonlar vardı. Üstü altı toprak, modern bir köy evi. Dekoru orijinaldi. Oyma ağaç işleri, köylü örmeleri, köy resimleri, Bedri Rahmi'nin tabloları. Bir kız arkadaşım vardı, orayı pek severdi. Boş zamanlarımızda hep gidip oturmamızı isterdi. Hayalperest, duygulu bir kızdı. Şiir severdi. Uzun uzun konuşurduk. Bazen hiç yoktan darılır, kalkar yürürdü. Anlaşılmaz halleri vardı. Ben yalnızlığı severdim. Elimde kitabım bağların arasına dereye aşağı yürürdüm. Okurdum, düşünürdüm. Şu bir yılında artık bitmesini iple çekiyordum. Bazen yürüyüşü uzatır, demir yoluna kadar inerdim. Lalabelle Hasanoğlan arasındaki yarmanın başına varır otururdum. Orta Anadolu bozkırı buralardan itibaren başlardı. Hele bu mevsimde bomboştu topraklar. Ayaklarımın ucunda çekirgeler uçuşurdu. Hasanoğlan köyü karşıda İdris Dağı'na yaslanmış, bir çamur yığını gibi karmakarışık görülürdü. Enstitünün binaları daha aşağıdaki düzlükte kırmızı kiremitli, beyaz pembe badanalı yeşillikler içinde apayrı bir görüntü teşkil ederdi. Eski ve yeni yan yanaydı. Biz eskiyi yeni yapacaktık. Orayı buraya benzetecektik işte. Bütün Türkiye yüzeyinde yapacaktık bunu. Bazen pazar günleri Hasanoğlan'a giderdim. Köyün ortasında bol sular akan bir çeşme vardı. Hemen yanında hamam. İkisini de enstitü yapmıştı. Hamamdan haftanın belli günlerinde köylüler ve enstitü öğrencileri sırayla yararlanırdık. Köyün yollarını da biz onarmıştık. Onun için benim bildiğim köylüler memnundular. Ahbaplar edinmiştik. Geldikçe gittikçe konuşurduk. Öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz de köye sık sık giderlerdi. Hasanoğlan köyü yerli Anadolu köylerinin tipik bir örneğiydi. Enstitünün oraya kurulması ile çok şeyler kazanmıştı. Maddi manevi yardımlar almıştı. Köy görünür bir değişme içindeydi. Okulu bakımlıydı. Evleri yavaş yavaş değiştiriyordu. Giyim kuşam görgü bilgi yaşayış yavaş yavaş yenileniyordu. Nitekim civar köylere bakarak bugün Hasanoğlan köyü çok gelişkin bir köydür. Yüksek kısım öğrencilerinin devamına müsaade edilen hamama yakın bir kahve vardı. Gider oturur çay içerdik. Berberinde tıraş olurduk. Arkadaşlar tavla, domino oynarlardı. Ben oyun bilmezdim ama orada oturmak, konuşmak hoşuma giderdi. Küçük pencereden köye bakardım. Toprak evlerin bacalarından dumanlar tüterdi. Kendi köyümü düşünürdüm. Uzak, yoksul bir dünya içimde kımıldanır dururdu. Köylüler bizim köylülerden farksızdılar. Gülmeleri, konuşmaları, davranışları, kılık kıyafetleri. Tarlada çalışırlardı, eşeğe binerlerdi. İşleri bitince gelip kahvede otururlardı. Kimisi sandalyeye ters otururdu, kimisi şapkasını çıkarıp dizine geçirirdi. Ne var ne yok bakem diye söze girerlerdi. Askerlikten, günlük işlerden, mahsulden, meyveden, Alaman Rus savaşından söz ederlerdi. Çoğu kez bir masanın çevresine toplanmış 4-5 kişilik gruplar halinde otururlardı. Bazen biz konuşurduk, onlar dinlerlerdi. Düğünlerine, derneklerine çağırırlardı. Birisine gittik. Güveyinin akranları, arkadaşları bir evde toplanmışlardı. Eski bir gramofona konulan plaklarla oynandı, eğlenildi. Çay bardakları ile rakı içildi, türküler söylendi. Coşmaya hazır delikanlılardı hep. Olmadık yerde bağırıp çağırmaya başlıyorlardı. Derken birkaç tabanca birden çıkıp tavana ateş ediliyordu. Lambalar sönüyordu sesten. Odanın içi barut dumanı ile doluyordu. Durun aman filan diyerek tabancaları zorla kılıflarına sokturuyorduk. İkide bir köy muhtarından haber geliyordu. Tabanca atmasınlar, yasak, jandarma duyar. Kim dinler? Yiğit duysun ben alacak, al işte tak tak. Tavandan tozlar dökülüyordu. Yere serili sofrada tavuk, pilav, turşu, ne varsa toz içinde kalıyordu. O gün iyi ki kazasız belasız dönebildik enstitüye. Zaman epeyce gecikmişti. Gecenin biri filan olmuştu. Nöbetçi öğretmen, nöbetçi ortalarda dolaşıyorlardı. Kaçalım mı, görünelim mi diye düşünürken onlar bizi gördüler. Durun orada, kimsiniz diye koştular. Biziz dedik. Nöbetçi öğretmen kocaman el fenerini yüzümüze sıkıp baktı. Yüksek kısım öğrencileri olduğumuzu görünce, ha siz misiniz dedi, nereden böyle? Hasanoğlan'dan, düğünden geliyoruz dedik. Sosyoloji öğretmeni vazife verdi de köy düğününü inceliyoruz. Ha peki, buyurun öyleyse. Meğer onlar başka bir işin peşindeymişler. Enstitünün bağından üzüm çalınıyormuş. Bazı orta kısım öğrencilerinden şüpheleniyorlarmış. Onları kovuştururlarmış. O gün herhalde ilk olarak rakı içmiştim. Fena halde başımı ağrıttı. Gece de uyuyamadım. Ertesi gün hasta hasta kalkıp derslere girdim. O günlere ait başka bir anım var. Okulda heykel çalışmaları almış yürümüştü. Meydanlara, binaların önüne eski Yunan heykellerinin alçılan kopyalarını dikmiştik. Zafer tanrıçası Athena, Milo, Venüs, Adonis ve daha başkaları. Beyaz beyaz dururlardı. Birisi açık hava tiyatrosunun önündeydi. Kanatlı filan iri bir kadın heykeliydi. Öbürü yemekhanenin yanında, Milo Venüs'ü bizim güzel sanatlar salonundaydı. Belden üstü çıplak, kolsuz, şu ünlü kadın heykeli. Bunları Nusret Suman yönetiminde kendimiz dökerdik. İleride başka heykeller de yapacaktık. Onlar kendi yapımız olacaktı. Nitekim istasyona yakın tepenin üstüne tohum saçan bir adam heykeli yapmıştık. Bizden sonra nedense sakıncalı görülüp yıktırılmış. O günlerdeydi. Gece geç zamana kadar keman çalışmıştım. Çaykovski'nin keman konçertosundan bir parça vardı. Konzenetto. Çok hoşuma gidiyordu. Hüzünlü, dokunaklı bir parçaydı. Hele gece el ayak çekilince çalıyor, çalıyor, doyamıyordum. Saat 10 mu olmuştu, 11 mi? Zorlukla bıraktım kemanı, dışarısı karanlıktı. O gün derslerimiz hep güzel sanatlar salonunda geçtiği için yüksek kısım binasına hiç gitmemiştim. Bayrak direğinin altına gelince baktım, bizim binanın önünde beyaz giysili birisi dikiliyordu. Hem de bir masaya çıkmış gibi yüksekte, hiç kımıldamıyordu. Bir ürperti geçti içimden. Kimdi acaba, ne dikiliyordu orada? Biraz daha yaklaştım. Allah Allah, hiç kımıldamıyordu. Biraz uzaktaki lambanın ışığında kimi yeri bembeyaz, kimi yeri karanlıktı, dimdik. Tekrar durup baktım. Hey, kimsin diye bağırdım. Hiç ses vermedi. Birisi delirdi de gösteri mi yapıyor diye düşündüm. Yanaşamadım yanına. Sağa sola bakındım, kimse yoktu. Heykel olabileceği hiç aklıma gelmiyordu. Yunanlı genç çocuk heykeli meğer o gün dikilmiş oraya. Pelerinli, elinde kitap. Beni epey korkuttu. Ertesi gün söyledim. Arkadaşlar uzun uzun gülüştüler. Sonradan önünde fotoğraflar çektirmişiz. Albümü karıştırırken ikide bir karşıma çıkar. Hemen arkasında yüksek kısım binası. Açık pencerelerde arkadaşların gülen yüzleri, uzun uzun bakarım. Eski günler tekrar gözümün önüne gelir. 15. ayrımın sonu. Sayfa 188.